entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade.
Sevgili Ozan, tekrar yeni bir entropide beraberiz. Hoş geldin. Sen aslında ayağının tozuyla geldin. Biz mesajlaştık. Nereden geldin? Sudan'dan geldim bu sefer. Mesajlaştık. Hatta senin de hatırlatman da çok da iyi oldu. 15 Nisan'da, yani bu programın yayınlanacağı tarihte, biz gene kayıttan giriyoruz. Bu programın yayınlanacağı tarihte aslında Sudan'daki savaşın, iç savaşın birinci seneyi devriyesi. 2023'te başlamıştı. Bir Ramazan ayının hatta başlangıcını 15 Nisan'da başlamıştı. Rapid Support Forces, yani RSF dediğimiz, aslında bizim eskiden Janjaweed olarak bildiğimiz militanların, ki onu ben 2005'teki yaptıkları katliamların hikayesini 2010'da yayınladığım kitabımda da detaylı olarak anlatmıştım. Tekrar kabus geri döndü. Aslında hiç gitmemişti ama çok böyle bu sefer organize bir şekilde geri döndüler ve daha da ötesi ve bence işi enteresan hale getiren kısım, Sudan Devleti'nin desteğiyle geri döndüler. Organize bir ordu olarak geri döndüler bu dağınık milis güçler ve şu anda da Sudan ordusuyla çatışıyorlar. 2023'ten beri aslında olan şey, devletin bir araya getirdiği, organize ettiği bir silahlı oluşum şu anda devletin kendi ordusuyla savaş halinde ve bu savaş gene çok inanılmaz vahşi ve şiddetli bir şekilde geçiyor. Bu sefer Masalitler, ki 2005'te de aynı şekilde onlar çok ciddi zarar görüyorlardı. Zagavalar vardı, Masalitler vardı. Şimdi Masalitler tekrardan onlara karşı uygulanan şiddetin mağdurları, kamplar gene Doğu Çad'da kurulmuş vaziyette. Darfur bölgesinden sınır üzerinden geçişler devam ediyor. Ve enteresan bir şey de hemen sana sözü vermeden ekleyeceğim. Aralık ayında, geçtiğimiz Aralık ayında ben Hollanda'dayken orada uzaktan algılamayla çalışan bilim insanlarından bir grup gece ışıklarını izliyorlar. Ve bunu aslında çatışma, bölgedeki çatışmaların şiddetini anlayabilmek açısından izliyorlar. Sen de çok iyi bilirsin, Sudan'dan da yeni geldin. Özellikle çöl bölgesine gittiğin zaman orada ışık olmaz, muhteşem bir gökyüzünün altındasın. Hiçbir ışık kirliliği yok. Dolayısıyla gece ışıklarını tespit ettiğin zaman, mesela Niala gibi bölgelerde gece ışıklarını tespit ettiğin zaman aslında orada yakılan köyleri, yakılan mahalleleri algılayabiliyorsun. Yani bir şekilde birden bir bölgenin elektrik şebekesi tamamen çökmüş oluyor. Orası eskiden şehir olan, bir ay önce orada şehri görebildiğin gece ışıklarıyla bölge karanlığa bürünmüş oluyor. Biliyorsun, ya terk edildi ya çatışmalar devam ediyor ve etrafında sporadik olarak noktasal kırmızı ya da sarı ışıklar gördüğün zaman da ya yerlerinden edilmiş insanların derme çatma kurdukları yerleşimlerde, kamplarda ki alevler, ya da biraz yüksek çözünürlüklü veri varsa aslında yakılan köylerden bahsediyoruz biz burada. Ya yani orada gerçekten şiddet çok koştura koştura devam ediyor. Öyle söyleyeyim, çok yüksek oranda devam ediyor. Benden bu kadar. En son haberler sende. Sen bölgeden yeni geldin. Bu arada tekrardan hatırlatalım. Konuğumuz Ozan Ağbaş. Kendisi Entropi dinleyicilerinin de yakından tanıdığı bir isim. Sınırı tanımayan doktorların Hollanda Emergency Manager, yani acil operasyon müdürü olarak biz bunu Türkçe'ye çevirmiş durumdayız. Kendisi şu anda Hollanda'dan programa katılıyor. Dediğim gibi Sudan'dan yeni döndü. Sevgili Ozan, hoş geldin. Neler oluyor bölgede?
Hoş bulduk. Biken merhaba. Teşekkür ederim tekrar beni konuk ettiğin için. Yani sen aslında güzel bir şekilde özetledin genel resim. Senin de bahsettiğin üzere içler acısı, çok da umut verici değil. Öyle başlayalım. Bir sene olmak üzere savaş başladığından bu yana, 15 Nisan 2023'te ilk çatışmalar başladı. Bahsettiğin üzere RSF dediğimiz, yani Rapid Support Forces ile Sudan Armed Forces, Sudan ordusu arasında başladı bu çatışmalar. Tabii ki birden ortaya çıkmış çatışmalar değil bunlar. Aslında birikmiş bir sürecin sonucu. Hatta bunu bir sonuç olarak görmek daha bile doğru olur bir sebeptense. Baktığımızda Sudan son 30 yıldır tabii ki ciddi bir istikrarsızlık içerisinde. Darfur'da olan çatışmalar işte o dönem etnik temizlik olarak hatta adlandırılan Birleşmiş Milletler tarafından ya da bağımsız kurumlar tarafı kuruluşlar tarafından bu şekilde tanımlanan olaylar yaşanmıştı. Bunun üzerinden daha çok geçmeden ülkedeki siyasi istikrarsızlık boy verdi. O çok uzun süre orada başkanlık yapan Ömer Al-Bashir bu başkanlık konusundan atıldı. Enteresan karikatüristik bir devirmeyle diyelim. Onun ardından da siyasi istikrarsızlık, ortaya çıkan farklı yeni gruplar ve bu durumdan faydalanmaya çalışan silahlı grupların boy göstermesi diyelim. Eninde sonunda 3 senelik, 4 senelik sürecin sonunda aslında tamamen bir iç savaşa dönüştü. Bunun yani birçok ülkede olduğu gibi birçok yerde karşılaştığımız üzere asıl tabii ki bundan zarar görenler insanlar, özellikle sivil halk, oradaki özellikle kadınlar, çocuklar, gençler, yani bunu baktığımız zaman aslında bu durum çok da değişmiyor. Nasıl zarar görüyorlar? Yani doğrudan tabii ki çatışmalardan çok ciddi zarar gören insanlar var. Şu ana kadar tahmin edilen 15 bine yakın ölüm olduğu düşünülüyor. Bunların ne kadarının sivil, ne kadarının askeri personel olduğunu bilmiyoruz. Bu bilgiler paylaşılmıyor fakat çoğunluğunun ya da en azından önemli bir kısmının sivil olduğunu biliyoruz. Bu çatışmalardan ölen kişilerin. Ölüm bir sonuç. Onun dışında yaralanmalar da ciddi bir sonuç. Yani hem bombalardan, silahlı ateşli silahlardan vesaire yaralanmalar söz konusu. Hem de doğrudan kişileri hedef alan şiddet söz konusu ve bunun yarattığı tabii ki sağlık sonuçları var. İşkenceyi sık sık görüyoruz. Bu tarz işkence mağduru kişilerle karşılaşıyoruz. Cinsel saldırılar çok fazla yaşanıyor. Yine birçok çatışma bölgesinde olduğu gibi özellikle tecavüzün silah olarak kullanıldığı bir konteks burası. Yine bununla karşı karşıyayız ki biz yine muhtemelen sadece bu buzdağının en tepesini görüyoruz. Onun asıl kısmını, büyük kısmını, suyun altında kalan kısmını görmüyoruz henüz. Bir de tabii dolaylı olarak etkileniyor insanlar. En çarpıcı olanı yerinden edilmeler, zorunlu göç. Şu anda yine tahmin edilen savaşın başlangıcından bu yana, yani son bir sene içerisinde 8 milyondan fazla insanın yerinden edildiği, zorunlu olarak göç etmek zorunda kaldığını biliyoruz. Bu 8 milyon insanın bir kısmı ülke dışına göç etmiş durumda. Sınır ülkelerindeler. Çad, sen de bahsettin, ciddi bir rakama sahip, ciddi bir Sudanlı mülteci sayısına sahip şu anda. Tam rakamları bilemiyoruz. Yine tahminler var. Ama tahminler yüz binlerce olarak sayılıyor. Kamplar oluştu. Hem Sudanlı mültecilerin oluşturduğu kamplar var Çad sınırında. Çad'ın Sudan sınırında. Hem de aslında Çadlı dönen mülteciler var. Yani çünkü Çad da zaten istikrarsız ve iç savaş yaşamış bir ülkeydi son 10 yıllarda ve o süreçlerden dolayı aslında Sudan'a sığınmış çok fazla Çadlı mülteci vardı. Şimdi onlar da geri dönüyorlar. Onların da durumu çok iç açıcı değil tabii ki. Yani çok benzer zorluklarla karşılaşıyorlar Sudan mülteciler gibi. Güney Sudan'da ciddi bir rakamda yine Sudanlı mülteci görüyoruz ki Güney Sudan'ın kendisi de zaten büyük problemlerle karşılaşıyor uzun süredir. Yani hem doğal afet hem de siyasi istikrarsızlık söz konusu. Orada da bir iç savaş olup olmayacağı beklenti demeyelim ya da böyle bir tahmin var. Çünkü oradaki siyasi istikrarsızlık da uzun süredir çözülebilmiş durumda değil. Ve bunun üzerine Güney Sudan'ın özellikle son zamanlarda doğal afetlerden de çok ciddi etkilenen bir ülke. Dinleyiciler mutlaka hatırlar, geçmiş senelerde çok ciddi sel felaketleri yaşandı. Açlık ve susuzluk da yaşandı bununla beraber. Ve hala da aslında devam eden hastalıklar, yani bu doğal afetlerle ilişkili hastalıklar sürüyor. Bunların etkileri devam ediyor. Buna rağmen Güney Sudan'da da çok fazla mülteci var. Bu sınır ülkelerdeki ya da komşu ülkelerdeki durum, ülkenin içindeki durum ise tamamen isteriz. Yani şu anda herhalde doğup büyüdüğü yerde birini bulmak imkansız. Yani ya ülkenin çok doğu kısmında hani çatışmanın az yaşandığı yerlerde bunu görebiliyoruz. Ya da çok nadiren insanlar hala doğup büyüdükleri ya da en son yaşadıkları yerdeler. Bir şekilde herkes birden fazla kez göç etmek zorunda kaldı son bir senede. Ki benim de ziyaretim esnasında karşılaştığım böyle göçmenler oldu. Enteresan birisiyle tanıştım. Mesela bir kadın Gedaref bölgesindeki. Gedaref bölgesi Sudan'ın doğusunda, daha çok Etiyopya'ya yakın, Etiyopya sınırında bir bölge. Oldukça aslında uzak Darfur'dan, fakat bu kadın Darfur'dan geliyordu. Niyala'dan çıkmış yola. Niyala RSF tarafından işgal edilince ve çatışmalar orada başlayınca önce eşi vuruluyor. Kocası orada ayağından yaralanıyor. O yaralandığı için onu orada bırakmak zorunda kalıyor ve 9 çocuğunu alıp, kendisi de hamile, tek başına o 9 çocukla binlerce kilometre kat edip Hartum'a, yani başkente geliyor. Ama Hartum'da da zaten çatışmalar ilk Hartum'da başladığı için, başkent çatışmaların başından beri, savaşın başından beri bir çatışma bölgesi diyelim. Ve hani hala da şu anda devam ediyor oradaki savaş. Hartum'da da duramıyorlar. Hem güvenlik olmadığı için hem de destek olmadığı için Madani'ye geçiyorlar. Madani Hartum yakınlarında bir şehir. Birkaç aylığına safe haven, yani korunmuş bir bölge olarak Madani karşımıza çıkmıştı. Orada birçok sivil toplum kuruluşu kamplarda göçmenlere yardım etmeye çalışıyordu. Fakat çatışmalar oraya da sıçrayınca Aralık ayında tekrar oradan göç etmek zorunda kalıyorlar. Yolda yani hem önceki yolculuk esnasında hem sonraki yolculukta burada yolları kesiliyor silahlı çeteler tarafından. Bütün cep telefonları, para, ne varsa değerli olabilecek bütün eşyalarını elden alıyorlar. Erkekler ya şiddete maruz kalıyor ya gözaltına alınıyor. Kadınlar şiddete maruz kalabiliyor ya da izin veriliyor devam etmelerine vesaire derken, böyle zor bir yolculuk, günlerce yürüyerek en sonunda bizim de aslında küçük bir hastanemizin olduğu Tenedba diye bir köy, oraya geliyorlar. Tenedba'da bizim sınır tanımayan doktorların ve diğer kurumların var olmasının sebebi aslında Etiyopyalı, Tigreyli mülteciler. 3 yıl önce Tigre'deki savaş başlayınca orada sınırı geçip hemen o bölgede kamplarda yaşamaya başlayan Tigreyli mülteci, Etiyopyalı Tigreyli mültecilere destek olmak amacıyla başlayan bir projeydi. Orada küçük çaplı 50 yataklı bir hastane bizimki. Fakat şu anda 3 yılın sonunda bizim hastalarımızın %60 ile 70 arasında bir oranda şu andaki hastaların profili Sudanlı. Etiyopyalı, Tigray değil. Yani aslında baktığımızda bu çok da bir enteresan bir resim. Geçen 3 senede, özellikle son bir senede o bölgede ve yani ülkenin geri kalanında da Sağlık Bakanlığı'nın bütün hizmetlerinin durması, tedarik ya da işte ilaç ve malzeme sağlama kapasitelerinin bitmiş olması, artık ellerinde malzeme kalmaması, maaş ödeyemiyor olmaları vesaire gibi sebeplerden dolayı sağlık hizmetlerine erişim Sudanlılar için Etiyopyalı mültecilerden şu anda daha kötü durumda. Yani eğer bir Sudanlı köylüyseniz o bölgede yaşayan, 3 sene önce mültecilere yardım ediyorken şu anda mültecilerden yardım bekliyor duruma geldi.
Kesinlikle. Şimdi araya giriyorum. Çok kısa bir hatırlatma yapalım dinleyicilerimize. Tigray Savaşı, yanlış hatırlamıyorsam 2020-2022, ondan sonra zaten Amhara bölgesine çatışmalar başladı hemen güneyinde. Ve bunlar çok, her ikisi de çok şiddetli çatışmalardı. Bu, biz Etiyopya'nın kuzeyinden bahsediyoruz. Bu çatışmalar sırasında senin söylediğin sağlık stoklarının artık gerçekten kapasiteyi kaldıramayacak derecede aşağıya çekilmesi Üzerine bir de Sudanlı mültecilerin gelmesi. Yani aslında hem Sudan hem Etiyopya çatışmalar içerisinde birçok insanın yerlerinden edildiği bir resme sahip. Bu insanların işte doğuya doğru az önce anlattığın o kadın ve çocukların da olduğu gibi yürüyerek doğu tarafa doğru göç etmeleri söz konusu. Darfur kesimindekiler ağırlıklı olarak batı tarafa hemen Çat sınırının ötesine geçiyorlar. Böyle tabii hemen kelimesini geri alıyorum. Öyle hemen bir geçiş yok. Çok zorlu. Çölü bazen yani sırtlarında eşyalarını taşıyarak ve yürüyerek geçmek zorundalar. Çok ender, o da bazen sen de çok iyi bilirsin, yol dahi yok
Tabii.
kum tepelerinin arasından ve sıklıkla gerçekleşen, özellikle bu dönemde gerçekleşen kum fırtınalarının içerisinden geçmek zorundalar. Burada tabii kadınlar ve çocuklar en şiddete açık olan topluluk, bizim işte vulnerable dediğimiz en kırılgan topluluk. Ben daha fazla lafı uzatmayacağım, sana geri vereceğim. Sadece şu Tigre, Etiyopya kısmında bir açıklamak istedim. Orası çok enteresan ama oradaki çatışmaların Sudanlı mültecilerin erişebilecekleri medikal yardımı ve medikal desteği aslında etkilemesi de bir o kadar enteresan. Teşekkürler onu da hatırlattığın için.
Evet, yani baktığımızda bugün o Tenedba aslında küçük bir köy. 20 bin civarında Etiyopyalı mülteci var orada. Geri dönmeleri çok söz konusu değil çünkü Tigray'dan geliyorlar ve asıl West Tigray yani Batı Tigray bölgesinden geliyorlar. Ve o bölge şu an hala aslında çatışmalara maruz kalıyor. Hala Amhara'lı militan grupların kontrolünde. O yüzden geri de dönemiyorlar. Orada sıkışmış durumdalar. Yani hani bir tarafta Sudan Savaşı'nın getirdiği çatışmalar, diğer tarafta Etiyopya'daki savaşın getirdiği çatışmalar. İki arada sıkışmış durumdalar. Ve üzerine üstlük senin de söylediğin gibi Darfur bölgesinden, Hartum'dan, diğer şehirlerden gelen Sudanlı göçmenler de oradalar. Ve yani ihtiyaçlar baktığımız zaman çok çok temel ihtiyaçlardan bahsediyoruz şu anda. Yani benim ziyaret ettiğim o okulları şu anda Sudan hükümeti okulları göçmen merkezi olarak kullanıyor genellikle. Bu da demek oluyor ki tabii ki eğitim devam etmiyor. Bir seneden bu yana zaten ülkede eğitim durmuş durumda her aşamada. Benim ziyaret ettiğim okulun çatısı yoktu, yarısı yoktu, yarısı vardı. Ve o bahsettiğim çatısız odada, sınıfta yaklaşık 10-11 aile ve her ailede 4-5 kişi olduğunu düşünebiliriz ortalama. Yani neredeyse 50 kişi uyuyor bir gece. Hepsi orada kalıyorlar. Ve yavaş yavaş yağmur sezonu başlıyor yakında. Çok tabii ki endişeliler. Yani hem barınma koşulları açısından hem yağmur sezonuyla gelen hastalıklar bakımından yolların kapanacak olması yani birçok açıdan endişeliler ve bu durum maalesef buraya özgü değil. Bütün ülkenin her köşesinde bununla bu tarz durumlarla karşılaşmak mümkün. Buna benzer göçmen merkezi olarak şu an kullanılan Kassala diye bir şehirdeki okulları da ziyaret etme şansım oldu. Yine Omdurman yani Hartum'un kuzeyindeki o şehre de gitme fırsatım oldu. Bütün okullarda hemen hemen benzer hikayeler, benzer ihtiyaçlar karşımıza çıkıyor. Barınma, su, temiz suya erişim diyelim. Yani belli bir miktar suya erişim sağlanabilse bile çoğun altyapı çöktüğü için sular arıtmadan geçmiyor ya da arıtma testleri çalışmıyor. Ve aslında mesela koleranın çok ciddi olduğu bir bölgedeyiz. Yani tekrar kolerayla ciddi bir şekilde cebelleşiyoruz şu anda. Hem sınır tanımayan doktorlar hem diğer sağlık organizasyonları hem Sağlık Bakanlığı Sudan'da özellikle Kassala'da, Gedaref'te yani bundan çok değil 3 ay önce aslında bir kolera salgını vardı ve bununla mücadele ediyorduk. Şimdi bunun ardından arıtılmamış su kullanımı devam ediyor. Yani aslında bildiğin yeni bir felakete davetiye diyelim. Ve hani bunun ne zaman olacağını bekliyoruz. Yeni bir kolera salgını ne zaman çıkacağını bekliyoruz. Elimizden geldiğince tabii önlemeye çalışıyoruz. Biz bu okullarda genelde temiz içme suyu sağlıyoruz. Onun dışında hijyen malzemeleri, duruma ve ihtiyaca göre özellikle yani kadınların kullanımı için hijyen pedleri bu çok ciddi göz ardı edilen ama ciddi bir ihtiyaç aslında. Tabii ki ihtiyaç sıralamasında belki en üstte konulmuyor birçok organizasyon tarafından ama konuştuğumuz zaman ilk talep edilen şeylerden birisi. Yine bunun dışında kronik hastaların ilaçları, Sudan'da ciddi bir yaşlı nüfus da var. Kronik hastalıklar yaygın, özellikle diyabet, tansiyon hastalıkları, etc. Bunların karşılanması da mümkün değil. Çünkü şu anda birincisi sağlık hizmetleri yalnızca özel sağlık kurumlarından alınabiliyor. Yalnızca demesem de çok kısıtlı bir şekilde devlet servis hizmetleri mevcut. Onun dışında özel sağlık hizmetleri bulunuyor ya da eczanelerden satın almaları gerekiyor ki çoğu eczanede aslında bu ilaçlar da yok. Yani ülkedeki durumdan dolayı şimdi herkese bir hatırlatmak gerekiyor. Sudan bir senedir aslında ticari ya da kişisel ulaşıma kapalı. Sudan'a ulaşabilmek için şu anda yalnızca Birleşmiş Milletler'in haftada 3 kere Port Sudan dediğimiz şehre bir uçuşu var. Bir de sanırım Mısır'dan bir uçuş var. Ama onun dışında başka bir havaalanı çalışmıyor ülkede. Ona benzer şekilde tabii deniz ulaşımı ya da denizde sağlanabilecek malzemelerde de kısıtlama var. Bunun birçok sebebi var. Savaş bunlardan birisi. Bir de hatırlatmak gerekirse Sudan'ın bu kıyı şehirleri Yemen'in hemen ya da Arabistan'ın hemen karşısında kalıyor ve Kızıldeniz'deki Yemen ve Filistin ile ilgili gelişmelerden dolayı da aslında stoklar gitmiyor, yani hepsi tıkanmış durumda. Hani üstüne üstlük bir de bu var, yani ülkenin
Evet.
durumu.
Oraya tekrar bir parantez açalım. Ondan sonra da bir virgül koyalım. Çünkü bugünkü programın sonuna geliyoruz ama biz seninle sohbetimize devam edeceğiz. İkinci bölümü de bundan 2 hafta sonra yayınlayacağız. Söylediğin şey çok önemli çünkü gerçekten Kızıldeniz'de özellikle Hutilerin oraya giren bütün o ticari shipmentları yani taşımaları engellemeleri işte oradaki çatışma daha doğrusu Filistin'de İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılara tepki olarak yaptıkları Hutilerin bu sefer de Kızıldeniz'de zaten uzun zamandır yaptıkları aslında bir nevi korsan hareketler vardı. Bunları şimdi daha sistematik ve organize bir şekilde devam ettirdikleri için ben geçen gün bir uluslararası ticari deniz ticareti organizasyonunun web sitesinden uydu görüntülerinden oradaki ticaret rotalarının nasıl değiştiğine bakıyordum. Çok enteresan. O kadar radikal bir şekilde etkilenmiş şekildeler ki rota tamamen Afrika'nın güneyine kayıyor. İnanılmaz derecede yol uzuyor ve Kızıldeniz'den geçişler radikal bir şekilde inmiş durumda. Bu da tabii ticareti bir tarafa bırakalım. İnsani yardımı çok ciddi şekilde etkiliyor sizin durumunuzu olduğu gibi. Şimdi o zaman bir virgül koyalım. Burada önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Çok teşekkür ederim bugün geldiğin için. Bugün 15 Nisan 2024, Sudan'daki savaş başladığından bu yana tam bir sene geçti. Sen bölgeden yeni döndün ve hiç bir şekilde bir bitiş tarihi belirleyemiyoruz. Çatışmalar devam ediyor. Oradaki sağlığa erişim, eğitime erişim, hayata erişimle ilgili bütün kanallarda şu aşamada tıkanmış vaziyette. Çok teşekkürler geldiğin için. 2 hafta sonra görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.